Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Mordat 1400, Hicri Gameri 15 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 26 Temmuz 2021 Pazartesi. Aynı zamanda Ehl-i Beyt imamlarından İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu viladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinin hakikatini aydınlatan İmam Hadi Aleyhisselam, kalıcı ıtır ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bilirseniz yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, İran dost ve güvenilir ortak olduğunu ispatladı dedi. General Selami halkın ve yetkililerin yardımıyla düşmanların ayaklanması sona erdi ifadesini kullandı. Cenevre'deki İran temsilciliği münafıklar terör örgütünün terörist mahiyetini koruduğunu bildirdi. İran Ulusal Demir Yolu dünya çapında tescillendi. Bakü, Ermenistan önce uluslararası hukuku öğrenmeli açıklamasında bulundu. Tunus'ta darbe girişiminde başbakan ve meclis başkanı görevden alındı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimli 15 Zilhicce 1442 Ehl-i Beyt'in 10. İmamı Hazreti Ali el-Naki Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. İmam Ali el-Naki Aleyhisselam Hicri Kameri 212 yılında Medine kentinde dünyaya geldi ve değerli babası İmam Cemad Aleyhisselam'ın talim ve terbiyesinde büyüdü. O Hazret babasının rıhletinden sonra İslam ümmetinin liderliğini üstlendi. İmam Naki Aleyhisselam'ın en meşhur lakabı hidayet edici anlamına gelen Hadi'dir. İmam Hadi Aleyhisselam İslam dininin tebliği ve yayılmasında büyük çaba harcayıp akidevi, fikri, sosyal ve diğer muhtelif konularda toplantılar düzenleyip halkın sorularına cevaplıyordu. Hidayetin parlayan yıldızı İmam Hadi Aleyhisselam toplumun sapkınlığı ve doğru yoldan saptığı bir sırada hidayet bayrağını kaldırıp batılı yok etti. O Hazret ilim ve bilimde emsalsiz, kişilik bakımından eşsiz onur ve has konuma sahipti. Hazreti Ali el-Naki Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam İnkılabı Meskan Kurumu Başkanı'nın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladı. İslam İnkılabı rehberi dün İslam İnkılabı Meskan Kurumu Başkanı Ali Rıza Tabiş'in hayatını kaybetmesi münasebetiyle ailesine taziye mesajı gönderdi. İslam İnkılabı rehberinin taziye mesajının metni şöyle: Ali Rıza Tabeş, İslam Cumhuriyeti'nin verimli, dürüst ve çalışkan yöneticilerinden biriydi ve geçtiğimiz onlarca yılda rahmetli İmam Hümeyni'nin emanetlerinden biri olan Meskan Kurumu da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde değerli hizmetler vermiştir.
İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi Katar Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın dost ve güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını vurguladı. İran Ajansı'na göre Seyyid İbrahim Reisi Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün görüşmesinde İran'ın dost ve güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladığını vurgulayarak İran komşularına karşı iyi niyettedir dedi. Reisi görüşmede İran ve Katar'ın din kardeşleri olduğunu aynı zamanda bölgesel ortakları olduğunu belirterek Tahran'ın Doha ile ilişkilere özel bir ilgisi var ve İran'ın gelecekteki hükümetin dış politika önceliği komşuları olacak dedi. İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı bölgedeki güvensizliğin kökeninin dışarıda aranması gerektiğini belirterek çözüm bölgede karşılıklı siyasi güvene ve dış müdahalenin pratik olarak reddedilmesine dayalı olarak bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarı tesis etmektir dedi. Katar Dışişleri Bakanı ayrıca reisi Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti ve Katar emirinin selamlarını ileterek Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nin işbirliğiyle bölgede ikili ilişkileri ve güvenliği sağlama çabalarını güçlendirmek için işbirliğini geliştirmekten yanadır dedi.
İran İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Komutanı Tübgeneral Hüseyin Selami düşmanların fitnesinin halk ve yetkililerin yardımı ve işbirliğiyle sona erdiğini vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tübgeneral Selami dün yaptığı açıklamada düşmanın ekonomik sorunlar, su kıtlığı ve kuraklık gibi çeşitli bahanelerle ülkede ayaklanma peşinde olduğunu söyledi. General Selami İran halkının birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha güçlü olacağını belirterek Huzistan eyaletindeki son olaylara atıfta bulundu ve bu toprakların halkını devrim karşıtlarından saflarına ayırmış, anlayışlı ve bilinçli insanlar olarak nitelendirdi. Tübgeneral Selami ayrıca İran koronayı yöneterek, halka aşılar yaparak, ülkeyi en sert yaptırımların baskısı altında yöneterek bağımsız olduğunu ve herhangi bir süper güce bağlı olmayacağını göstermiştir dedi.
Cenevre'deki İran İslam Cumhuriyeti temsilciliği haftalık Amerikan News 2 yayına tepki olarak halkın münafıkları adlı terörist grup hala terörist mahiyetini koruyor dedi. İran Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki daimi temsilciliği ateşözü Behram Haydari yayınladığı bildiride Amerikan Newsweek dergisine tepki göstererek halkı münafıkları adlı terör örgütü hala terörist doğasını koruyor ve Siyonist rejim İsrail ile işbirliği yapıyor. Tabii bunların başında da İranlı nükleer bilim insanlarına suikast düzenlemekteki işbirliği geliyor cümlesine yer verdi. Behram Haydari ayrıca Batı'nın terör örgütü halkın münafıklarını temize çıkarmaya çalıştığını ve bunun kabul edilemez ikiyüzlülük olduğunu bildirdi. İranlı yetkili bildirinin devamında Halkın Münafıkları adlı terör grubunun 10 Temmuz 2021'deki toplantısının Amerika'nın siyasi çöküşünün derinliğini ve İran İslam Cumhuriyeti karşıtı muhaliflerin siyasi ve ahlaki iflasını gösterdiğini bildirdi. Bildiride Amerikalı yetkililerin binlerce İranlının hayatına mal olan suikast, bombalama ve sabotaj gibi terör suçları işleyen, böylesine nefret edilen ve acınası bir terör örgütü tarafından kolayca aldatıldığına yer verildi. Cenevre'deki İran İslam Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Ateşesi, münafıklar örgütü üyeleri terörist dualarını korudular ve İran'ın içinde terör rejimi İsrail rejimiyle gizli anlaşma içinde İranlı bilim insanlarını öldürmesi de dahil olmak üzere suikastlar düzenlemeye devam ettiler dedi. Bildirinin devamında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bu terörist örgütün mahiyetini görmezden gelmeye, bu terör örgütünü aklamaya ve bunu İran'a karşı bir koz olarak kullanmaya çalıştığına da yer verildi.
İsrail medyası Siyonist bir vatandaşın İran'a seyahat ettiği için güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre İsrail medyası pazar günü bu rejimin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı fakülte öğrencisinin İran'a yasa dışı yollardan seyahat ve casusluk suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti. Times of Israel gazetesi tutuklunun İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından istihdam edilen bir öğrenci olduğunu belirterek yaklaşık 20 yaşında olduğunu, yolculuk sırasında İran istihbarat ajanlarıyla temas halinde olduğunu iddia etti. Habere göre İsrail İç Güvenlik Ajansı Halihazırda söz konusu kişiyle ilgili detaylı inceleme başlattı. Habere göre söz konusu kişinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı fakülteye kabul edilmeden önce İran'a seyahat ettiği anlaşılıyor. Söz konusu suçlamalar bu kişinin avukatının İran seyahatinin bir turist gezisi olduğunu ve bu gezinin gizli olmadığını, arkadaşlarının ve ailesinin bundan haberdar olduğunu söylemesi üzerine yapıldı. Gazete, işgal altındaki Filistin vatandaşlarının herhangi bir nedenle ve herhangi bir amaçla İran'a seyahat etmelerinin yasak olduğunu yazdı.
İran Ulusal Demir Yolu, UNESCO Dünya Mirası Komitesi 44. oturumunda UNESCO Dünya Mirası listesine İran'ın 25. somut kültürel mirası olarak tescil edildi. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin dün 44. oturumunun akşam toplantısında UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 25. toplantısı İran'ın Ulusal Demir Yolu dosyası incelendi ve komite üyelerinin onayıyla yaklaşık 1400 kilometre uzunluğundaki İran Ulusal Demir Yolu UNESCO Dünya Mirası listesine İran'ın 25. somut kültürel mirası ve ilk sanayi mirası olarak tescil edildi. İran'ın kuzey ve güneyindeki demir yolu için dünya tescil dosyasının derlenmesi 3 yıl önce başladı. İran Ulusal Demir Yolu'nun inşaatı ülkenin kuzeyindeki Türkmen Limanı'ndan başlamış ve ülkenin güneyindeki İmam Homeyli Limanı'na kadar ulaşmıştır. İran Demir Yolu inşaatının başlangıcı 1926 yılında onaylandı ve bir yıl sonra İranlı, Alman ve Amerikalı mühendisler bu 1394 kilometrelik projenin yapımına başladı. İran'ın ulusal demiryolu güzergahı sadece yapım tekniği ve kalitesi açısından değil, aynı zamanda turizm ve dünyada özel doğal manzaralara ve cazibe merkezlerine sahip olması açısından da önemlidir. Bu nedenle hem İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları hem de Miras Kültür Turizm ve El Sanatları Bakanlığı bu tarihi güzergahı UNESCO Dünya Mirası listesine almayı değerlendirdi ve UNESCO şimdi Çin Konferansı'nda bu doğal cazibe merkezleri, binalar, köprüler, istasyon, tesisler, hatta tarihi lokomotiflerle dolu güzergahın küreselleştirmesine oy verdi.
İran Kızılay Genel Sekreteri koronavirüs şüphesi bulunan 193 yolcunun İran sınırlarına karantinaya alındığını bildirdi. Muhammed Hasan Gusyan Mukaddem İran'da yolcu sağlığı kontrol planının uygulanmasının devam ettiğini bildirerek son 4 ayda 487.329 yolcu kontrolden geçti, tarandı ve koronadan şüphelenen 193 yolcu karantina altına alındı dedi. İran Kızılay Genel Sekreteri ayrıca bu süre zarfında korona şüpheli yolculardan 68.529'unun acil test ve 48.973'ünün PCR testinin yapıldığını söyledi. Resmi verilere göre koronavirüsü dünya çapında 194 milyondan fazla kişiye bulaştı. 4 milyon 169 binden fazla kişi koronadan dolayı hayatını kaybetti.
Amerika'nın gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu belirten Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Antonio Fauci yanlış yolda ilerlediğini belirtti. Fauci, COVID-19 salgını ile ilgili olarak 3. doz aşıdan maskeye kadar bazı konularda açıklamalarda bulundu. Fauci, aşılanmayanlarla Delta varyantının tetiklediği COVID-19 vakaları nedeniyle Amerika'nın gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Anthony Fauci, yanlış yolda ilerliyoruz dedi ve kendisinin de bundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Aşı olanların maske takması konusunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Fauci, 3. doz aşı konusunda da verilerin değerlendirilmekte olduğunu ve aşılanmış olsalar da bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar için önerilebileceğini söyledi. Fauci, 3. doz aşının organ nakli olanlarla kanser hastaları için düşünülebileceğini kaydetti. Başkan Joe Biden'ın aynı zamanda sağlık danışmanı olan Fauci bu açıklamalarını Amerikan CNN televizyonuna yaptı. Ülkedeki vaka artışından ağırlıklı olarak aşı olmayanların sorumlu olduğu mesajını veren Fauci, bu nedenle aşı olmayanlara aşı olmaları çağrıları yaptıklarını belirtti.
Türkiye'de son 24 saatte 223.837 COVID-19 testi yapıldı. 14.230 kişinin testi pozitif çıktı. 55 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler Türkiye'de koronavirüsün yaygın bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. 18 yaş üstü nüfusa birinci doz aşı uyguranların oranı ise %63.61, ikinci doz aşı uygulananların oranı %36.80 olarak gerçekleşti. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği Türkiye'yi sera gazı emisyonlarını ve bunların yol açtığı tehlikeleri azaltmak için işbirliği yapmaya çağırdı. Avrupa Birliği'ne ithal edilen belirli ürün gruplarına uygulanacak olan sınırda karbon düzenleme mekanizmasını en fazla maruz kalacak ülkeler arasında Türkiye'de var. Avrupa Birliği Komisyonu iklim nötr hedefi içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2030'a kadar sera gazı salımını 1990 seviyesine göre %55 azaltım hedefine uyum için gerekli yasal çerçeveye ilişkin 55 hedefine uyum Fit for 55 yasa paketi önerilerini sundu. Türkiye Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarında %55'lik bir azalmayı kabul etti ve ticari rekabet gücünü ve mal ihracatını korumak için Yeşil İşlem Sözleşmesi operasyonel planı yayınladı.
Türkiye ordusu Suriye topraklarında yasa dışı bir operasyonda sözde Fırat Kalkanı bölgesinde iki Türk askerinin ölmesine misilleme olarak 7 silahlı kişiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada belirli bir grubun adını vermeksizin Türk ordusunun teröristlerin misilleme yaptığını, mevzilerini imha ettiğini bildirdi. Türk yetkililer öldürülen veya gözaltına alınan kişilere atıfta bulunmak için ise etkisiz hale getirilmiş terimini kullanıyor. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Elbab şehri 23 Şubat 2017'de Türk destekli silahlı gruplar tarafından işgal edildi. Türkiye'nin bu ve buna benzer eylemleri Şam ve Suriye halkı ile uluslararası toplum tarafından kınanıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova, Ermenistan herhangi bir açıklama yapmadan önce uluslararası hukuk normlarını düşünmesi gerektiğini belirtti. Leyla Abdullahova, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı 23 Temmuz açıklamasına tepki göstererek, bugün Ermenistan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da yaşayan hemşehrilerimizin etnik temizlik politikasının kurbanı oldukları ve yurtlarından sürüldükleri tarihi bir gerçektir, dedi. Leyla Abdullahova, Bakü'nün Ermenistan'ın işgaline ilişkin açıklamalarına gelince, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi, sınırlarımıza ulaştık ancak gerçeklerle uzlaşmak istemeyen Ermenistan şunu bilsin ki, güç kullanımı bölgede barış ve güvenliğin önünde bir engeldir, dedi.
Haber kaynakları terör rejimi İsrail'in Gazze şeridinde yer alan Han Yunus'taki bölgeleri hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Muhtemelen insansız hava araçlarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırı Gazze şeridinden işgal altındaki bölgeleri yaygın yangın çıkaran balonların gönderilmesine tepki olarak gerçekleşti. Doğu bölgelerine ek olarak Gazze şeridinin güneyindeki bölgelerinde Siyonist rejim tarafından hedef alındığı bildiriliyor.
Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunucularının Bahreyn'deki siyasi mahkumlarla dayanışması devam ediyor. İngiliz Avam Kamerası'nın iki üyesi Viola Davis ve Leyla Moran da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunucuları ve Uluslararası Af Örgütü Abdülcelil El-Senkis ve Hasan El-Meşime dahil Bahreyn siyasi mahkumlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını istediler.
Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Saied ayrıca meclisin tüm yetkililerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını da duyurdu. Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareket'in lideri Raşid El-Ghannouchi ise meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları sebebiyle Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı. Ghannouchi, Said'in kararları üzerine Cumhurbaşkanı'nın yasal bir dayanağı olmayan kararları bir darbedir. Anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz diye konuştu. Bu arada Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nurettin El-Buhayri ise Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları anayasaya ve meşruiyete karşı darbe olarak nitelendirdi. Bu arada Fransız Le Monde Afrika gazetesi sitesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus İçişleri Bakanı Lütfi Brahim ile birlikte bir hükümet darbesi planladığını yazdı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Müşri ise Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kais Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına tepki gösterdi.
Ve son haberimiz Hırvatistan'ın Slavonski Brod kenti yakınlarındaki otoyolda Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Huzistan eyaletindeki su krizi ve İran'a karşı Michel Bachelet'in siyasi açıklaması etrafında. Kuraklık doğal bir olay olarak İran'ın güneybatısında Huzistan iline bir süreden beri su sıkıntısıyla karşı karşıya bırakmıştır. İran'daki kuraklık da son zamanlarda Avrupa'da yıkımlar ve ağır can ve mal kayıplarına sebep olan birçoklarının kaybolmasıyla sonuçlanan sel felaketi gibi halkın ve özellikle köy halklarının geçimine olumsuz etkileri olmuştur ve halk tarafından bazı itirazlar ve gösterilere sebep olmuştur. İran'a karşı bildiri yayınlamaya alışmış olan batılı ülkeler bu konuyu da İran'a karşı propaganda malzemesi yapmışlardır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet de İran'a karşı yayınladığı bildirdi. Asılsız suçlamalarda bulunarak İran'ı insan haklarını ihlal etmekle suçluyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, cumartesi günü söz konusu bildiri tepki olarak ülkenin su kaynaklarının yönetimi alanında ön yargılı ve profesyonel olmayan açıklamaların İnsan Hakları Kurumu ve komiserin sorumluluk alanında olmadığına işaretli bu açıklama uluslararası bir insan hakları yetkilisinin sözlerinden daha çok düşmanca konuşma tarzına sahip siyasi bir bildiriye benziyor dedi. Bu durumda iki önemli konu bulunmaktadır. Birincisi, halkın haklı taleplerinin karşılanması ve sorunların çözülmesi gerektiğini kabul etmek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Cuma günü Huzistan ili halkının sorunlarına işaretli Huzistan ilinin suyu ve ilin merkezi olan Ahvaz kentinin atık sularıyla ilgili önceki tavsiyelerine uyulmamasından şikayetli, kamu ve özel sektör yetkililerine Huzistan halkının sorunlarına ciddi şekilde eğilmeleri talimatını verdi.
Böylece yetkililer çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte halkın su sıkıntısını hızla gidermek için çalışmaya başlayarak gerekli tedbirleri takip ediyorlar. Söz konusu çalışmalar bağlamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, cumartesi günü Huzistan ilinde su sorunu yaşayan köyleri inceleme sırasında Huzistan ilinin kutsal ve önemli olduğunu ifade ederek sorunun giderilmesine kadar halkın yanında durduklarını belirtti. İkinci önemli konu ise insan haklarını savunduklarını iddia edenler tarafından İran'a yöneltilen suçlamalardır ki artık Batı'nın propaganda ve siyasi kurumları tarafından sıradanlaşmış bir uygulama haline gelmiştir. Bu hareket daha önce ve Ekim 2019'da da gerçekleşti. O dönemde de benzin fiyatlarına uygulanan zamma yapılan itirazların ardından İran'ın bazı kentlerinde huzursuzluk oluşturuldu. Halkın itiraz hareketi yabancı medyanın olaya karışması ve inkılap karşıtı akımların müdahalesiyle yön değiştirerek ülkenin hassas ekonomik ve güvenlik merkezlerine saldırılar yapıldı ve isyanların alevi birçok yere sıçradı. Bu noktada söz konusu akımların hedefi bellidir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de belirttiği gibi komiser ofisinin azınlık oluşturarak ve vahdet içinde olan İran halkı arasında tefrik oluşturma çabaları, İran halkı ile düşmanlıkları, herkes tarafından bilinen bazı belirli hükümetlerin siyasi programları doğrultusundadır. İran halkı Amerika'nın sağlık ve tıbbi teçhizat ile ilaçları da kapsayan en zalim yaptırımlarına karşı Avrupa'nın nasıl sessiz ve pasif kaldı veya işe yaramaz tavsiyelerde bulunduğunu asla unutmaz. Bu iddiacılar aslında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün tabiriyle insan haklarını suistimal edenler ve İran'a karşı İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler'den gelen oturumlarda onaylanan siyasi bildirilerin başlıca destekçileridir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak Başbakanı Kazım'ın Washington ziyareti ve Amerika ile Irak görüşmelerinin dördüncü turu etrafında. Bağdat ile Washington arasındaki dördüncü tur müzakereler geçen cuma günü başladı. 25 Temmuz'da Washington'a giden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazım'ın bugün Amerikan Başkanı Biden ile görüşmelerini sürdürmek için bir araya gelmesi planlanıyor. Bağdat ile Washington arasındaki müzakerelerin ilk turu Haziran 2020'de, ikinci turu Eylül 2020'de ve üçüncü tur Nisan 2021'de yapıldı. Mevcut görüşmeler bir yıl içinde dördüncü tur görüşmelerdir. Müzakerelerin başlamasının ana sebebi Amerikan yönetiminin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı şehit General Kasım Süleymani ve Irak Haşi Şabi Komutan Vekili Ebu Mehdi El Mühendis'e 3 Ocak 2020'de Irak topraklarında terör saldırısı düzenlenmesidir. Müzakerelerin ana ekseni ise Amerikan terörist askerlerinin Irak'tan çekilmesidir. Zira Irak Meclisi 5 Ocak 2020'de işgalci terörist Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi yasasını onaylamıştı. Geçen 3 tur görüşmeler sonucunda taraflar Amerikan terörist işgal güçlerinin Irak'tan çekilmesini kabul etmeleridir. Buna rağmen, gerçi Amerika ve Iraklı yetkilileri terörist Amerikan askerlerinin çekilmesini vurgulasalar da mevcut durum ve kanıtlar Irak hükümetinin Amerikan askerlerinin çekilmesinden pek yana olmadığını gösteriyor. Tabii bu konu Amerika'nın aynı zamanda isteğidir. Bağdat, Irak ordusunun eğitimi ve istihbarat yardımı zarureti bahanesiyle Amerikan askerlerinin bir kısmını Irak'ta tutmak istiyor. Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın dün Washington ziyareti öncesi yaptığı açıklamada yabancı güçlerin Irak topraklarına kalmasının zaruret olmadığını söyledi. Kazım aynı zamanda Irak'ın Amerikalılar tarafından eğitimin verilmesi ve askeri istihbaratın toplanmasını da istediğini söyledi.
Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de cuma günü Amerikalı mevkidaşı ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında IŞİD ile mücadele için uluslararası koalisyona ve istihbarat takası alanında onlarla işbirliğe ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Irak Dışişleri Bakanı, bizim güvenlik güçleri Amerikalıların eğitimi ve teçhizatına ihtiyaçları var dedi. Amerika savaş güçlerinin çekilmesiyle ilgili de farklı görüşler söz konusudur. Fakat haber çevrelerinin raporları ise bu yılın sonuna kadar söz konusu güçlerin geri çekilmesi için büyük ihtimalle bir anlaşma olasılığının olduğunu belirtiyorlar. Biden ile el-Kazım'ın pazartesi günü Beyaz Saray'daki görüşmede söz konusu güçlerin çekilme için bir takvim belirlemeleri, bu takvimin ise bu yılın sonuna kadar olacağı bekleniyor. Hali hazırda Amerika'da bulunan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Arici ise geçenlerde yaptığı açıklamada Amerikalı tarafa kendi topraklarında hiçbir yabancı savaş gücüne ihtiyaçları olmadığını, 31 Aralık tarihinin başka bir tadı olacağını belirtti. Görüşe göre danışmanlık varlığı, Amerika ve Irak yetkililerinin Amerikalı terörist askerlerin Irak'ta tutulması ve 5 Ocak 2020 meclis kararını görmezden gelmenin yeni ismidir. Görünüşe göre Kazım'ı ve yakın çevreleri Amerikan terörist askeri güçlerinin çıkış takviminin belirlenmesini kullanarak 10 Kasım tarihinde düzenlenecek olan seçim hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki aynı zamanda Amerikan terörist askerlerinin bir kısmı da sözde eğitim ve istihbarat yardımı bahaneleri ile Irak topraklarında kalarak Irak'ta görevde olan hükümete destek vermeyi sürdüreceklerdir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 4 Murdat 1400, Hicri Kameri 15 Zilhicce 1442 ve miladi 26 Temmuz 2021 Pazartesi. ...1227 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Zilhicce 214'te Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 10. imamı Hadi lakaplı İmam Ali el-Naki aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret değerli babası İmam Cevad aleyhisselamın vefatından sonra Medine kentinde Müslümanların hidayeti ve irşadı gibi önemli görevlere üstlendi. İmam Hadi Aleyhisselam'ın imamet dönemi çalkantılı geçti ve Abbasi hükümdarları bir bir ardınca iktidara geçtiler. Ancak Abbasilerin zalim hükümdarı Mütevekkil, imamdan gelen tehlikeyi fark edince İmam Hadi Aleyhisselam'ı Medine'den Irak'ın Samira kentine intikal ettirdi. İmam Hadi Aleyhisselam Mütevekkil ile karşılaştıkları zamanlarda Yüce Allah'ın azametini göz önüne alıyordu ve daima İslam ve Muhammed'i siyerinin hakkaniyetine vurgu yapıyordu. Biz de İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. ...79 yıl önce bugün Hicri Şamsi 4 Murdat 1323'te İran'da Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu Rıza Han lakaplı Rıza Pehlevi 16 yıl süren despot saltanat dönemi ve 3 yıllık sürgün hayatından sonra Güney Afrika'da öldü. Hicri Şamsi 1257'de İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen Rıza Han, Hicri Şamsi 1299'da kaza göçerenin subayı iken İngilizler tarafından Londra hükümetinin çıkarlarını korumak için İran'da askeri darbe girişiminde bulunmak amacıyla görevlendirildi. Bu darbeden sonra Rıza Han savunma bakanı oldu, ardından başbakanlığa atandı. Rıza Han İngilizlerin desteğiyle Hicri Şamsi 1304'te Kacar Hanedanını çökertti. Özgürlükçü din alimleri ve siyasetçilerin menfaatlerine rağmen tahta oturdu. Rıza Han 16 yıl İran'da zalimce diktatörlük yaptı ve Batı kültürü simgelerinin İslam kültürü yerine geçmesine çalıştı. Bu yüzden İran'ın Müslüman halkı Rıza Han'a şiddetle muhalefet ettiler. ...24 yıl önce bugün Hicri Şamsi 4 Murdat 1376'da dünyanın en büyük petrol rafinerisi İran'ın güneyindeki Bandar Abbas kentinde hizmete girdi. Bu petrol rafinerisi tesisatının tasarım aşamasından yapım aşamasına kadar olan süreç İranlı uzmanlarca gerçekleştirildi. 49 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Murdat 1351'de Tahran'da Melek Milli Müzesi ve Kütüphanesi kurucusu ve Kutsal Rezevi Külliyesi Vakıfla kompleksinin en büyük vakfedeni Hac Hüseyin A. Melek vefat etti. Tahran ve Horasan kentlerinde geniş kapsamlı mülke sahip olan Melek, bu mülklerden birçoğunu hayırseverlik uğruna vakfetti. Öyle ki o İran'ın çağdaş tarihinin en büyük vakfeden lakabını aldı. Bu ünlü şahsiyet vefat ettikten sonra İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nde toprağa verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kılıçdaroğlu'ndan medyaya mesaj, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz.
Yeni Asya.
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.
Milli Gazete.
Selçuk, Geçer'in dolar kuru tahmini korkuttu. Bu kafayla dolar 500 olur.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırlar. Akif Bekir, 24 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde İktidarını beğenmişlik, hallere başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kim az çok beğenmez kendini, zirvesine çıkanlara ise ne olduğum delisi denir. Yerini bilmeyecek kadar kendini şaşırma, şımarıklı. Kendini böyle aşırı beğenmişliğin tek rakibi ancak insanın yavrusuna karşı beslediği hisler olabilir. Ne diyordu ecdat? Kargaya yavrusu şahin, kuzguna yavrusu anka görünür, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Fakat siyaset bize şunu gösteriyor, insanın kendisini ve yavrusunu, beğenmişliğini de aşan bir beğeni zirvesi var, iktidarını beğenmişlik. Kendini beğenmişliğin şahikası bir nevi. Kara karga nasıl aşırı düşünlükten yavrusuna kusur konduramıyorsa, iktidar ekosu da yeryüzünde kendinden daha üstün bir yönetim kabul edemiyor. Aşkın gözü kördür. Aşırı benlik sevgisine düşen iktidarlar yanlışlarını göremez. Bu yüzden bunu üst üste seçim kazanan iktidarların yakalandığı bir rahatsızlıkla, hubris sendromuyla karıştıranlar oluyor. Hayır, kibir hastalığından değil, sevgiden gözlerine perde iniyor. Zafer sarhoşluğu, başarı şımarıklığı başka şey. Köksüz batı medeniyetinin marazlarıdır onlar. Bizde rastlamazsınız. Kibir şeytaniyken sevgi rahmanidir. Örnekle açıklamaya çalışırsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir tespitte bulundu mesela. Biz gençliğimizde yurt dışına gittiğimizde ülkemiz niye böyle değil derdik. Gelişmiş ülkeler için diyorum. Ama şimdi onlar buraya geldiğinde diyorlar ki bizim ülkemiz niye Türkiye gibi değil ve bize imreniyorlar. İşte sevgi söyletiyor bunu ya da AK Partili Mahir Ünal'ın şu çıkışı. Bugün Türkiye'ye muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz. Yine sevgiden. Nasıl ki ben hangi arabaya binersem benim gözümde en iyisi, en hızlısı, en havalısı odur. Mahir Bey için de en süper ülke kendi partisinin yönettiği ülkedir. Zor mu anlamak? Biraz empati buyurun lütfen. Aynı şekilde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın şu mütevazı gözlemini alın mesela. Şu anda açmakta olduğumuz bu bulvardan Paris'te bile yok. Sivas, Gölova'da adının verildiği bulvar için sarf etti bu sözleri. E-sitem kadar takdir ve övgü de sevgiden doğuyor mu? Batı bize imreniyor, kıskanıyor, hasedinden çatlayıp patlıyor diye sevineceğine üzülüp bozulmak hep nankörlükten haliyle. Allah kimseye dost uyarılarına bile kulak tıkayacak kadar kendini beğendirmesin, başkasını küçümsetmesin. Sağa sola burun kıvıran, kendini bilmediğinden hiçbir şeyi beğenmeyen gafillere göz görlüğü, kulak şifası dileyelim.
Cevher İlhan, 24 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde Vaziyet Başlıkı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bayram öncesi yoğun gündemde yeterince tartışılmayan bir hususta Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu hakkında hak ihlali kararına rağmen 6 gün gecikmeyle milletvekillik hakkının iadesi oldu. Anayasa Mahkemesi Enis Berberlioğlu'nu emsal göstererek vermesine rağmen yine bir yığın tartışmanın ardından yoğun tepkiler üzerine meclis başkanlığı kararı mecliste okutmak durumunda kaldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ancak anayasanın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar, açık, hükmü ortada. Hak ihlaline uğradığı ve yeniden yargılanması gerektiği halde yerel mahkemece kararın gereğinin yerine getirilmemesinde diretilmesi vahameti su yüzüne çıkardı. Milletvekillerinin meclis içinde ve dışında açıkladıkları düşünce ve ifadelerinde yasama dokunulmazlığına sahip olmalarına karşı 5 yıl önce attığı bir tweet'i retweet etti diye tam bir siyasi operasyonla milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ifade özgürlüğünün açık ihlaliyle temel haklarının gasp edildiğinin yeniden teyidine rağmen tahliyesinin geciktirilmesi bile tek başına Türkiye'de yargının içine düşürüldüğü vaziyeti ele verdi. Bu vaziyet öncelikle hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Esasını getiren mahkemelerin ve hakimlerin görevlerinde bağımsızlığını teminat altına alan anayasanın 138. maddesinin öldüğünün son bir ilanı oldu. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın vesayet altındaki yargısal akıl ise adaleti tesis edemez. Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim edenlerin yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte şahit olduk ifadesiyle dile getirdiği hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira bu açık temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve inancı zedeleyecektir gerçeğini bir defa daha ortaya çıkardı.
Remzi Özdemir 24 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde artık her şeyin kaça var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 1980 öncesi Türkiye'ye belirli ürünler kaçak olarak gelirdi. Kaçak derken ithalatının olmaması nedeniyle Türkiye'ye resmi olarak sokulmaması anlamında. En fazla kaçak çayda olurdu. Garip değil mi? Bugün mutfaklarımızda bulunan aklınıza gelecek her türlü ithal çay, kaçak adıyla yurda gayri resmi sokulur ve satılırdı. Türkiye'nin son 10 yıldır tekrar kaçak cennet haline geldi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Batısıyla doğusuyla her sınırından akla mantığa gelmeyecek ürünler kaçak olarak geliyor. Doların bu kadar yüksek olmadığı dönemlerde akaryakıt kaçakçılığı da vardı. Hamdolsun şimdi ucuz diye kaçak olarak akaryakıt getirilen ülkelerden bize gelip alıyorlar. Bir dönem Gürcistan sınırından vücuduna et sarıp getirenleri bile gördü bu ülke. Türkiye'de 50 lira olan 1 kilo etin fiyatı Gürcistan'da o dönem 15 liraydı. Gerçi şimdi Gürcistan'dan kaçakçılık yapanlar artık eti bıraktı, katma değeri yüksek ürünlere yöneldi. Cep telefonu Türkiye'de en çok satılan kaçak ürün. Elimde resmi bir istatistik yok ama eminim ki öyle bir araştırma yapılmış olsaydı her 10 telefondan en az 5'i kaçak çıkardı. Neden mi? Türkiye'de bugün insanların en çok kullandığı bir telefon var. Çinli Xiaomi marka telefonu. Abartısız her 3 kişiden birinin elinde ucuz ve kullanışlı bir ürün olması nedeniyle kaçakçılar tarafından en çok tercih edilen model. Gürcistan ve Irak bu telefonların getirildiği ülkeler. Yurt dışında 150 dolara satılan cep telefonunu kaçakçılar Türkiye'de yaklaşık 200 dolara yani 1700 lira civarında satıyorlar. Aynı telefon resmi ithalatçı vasıtasıyla indirimli haliyle bile 3500 liraya satılıyor. Devletin kaybına bakar mısınız? Türkiye'de bu yılın birinci çeyreğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı gerçekleştirildi. Bu cihazların 870 bini Samsung, 770 bini Apple, 147 bini Oppo, 118 bini General Mobile ve 100 binini ise Xiaomi Redmi markalı telefonlar oluşturdu. Türkiye'de en çok satan telefon en az satanlar kategorisinde. Çünkü kaçak tercih ediliyor. Bu telefonların IMEI'ları çok kolay değiştiriliyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstüdy Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstüdy Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüdy kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin hakikatini aydınlatan İmam Hadi Aleyhisselam.
Aziz dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt nurlarından İmam Hadi Aleyhisselam'ın doğum gününü idrak ediyoruz. Hicri Kameri 212 yılında böyle bir günde İmam Ali bin Muhammed Medine kentinde dünyaya geldi. Böylece tarih sayfalarından birini kendi ahlaki ve insani faziletlerle süsledi. İmam Hadi Aleyhisselam bereketli yaşamından bir yıldız gibi parladı
ve insanların hidayete ermesi yolunda sarf ettiği çabalardan dolayı hidayet eden anlamına gelen Hadi lakabı ile lakaplandırıldı. Kuşkusuz manevi ve insani değerlerin simgesi olan insanlarla tanışmak, saadete kavuşma yolunda yardımcı olacaktır. İnsanlar bu tür faziletli şahsiyetlerin kelamını dinleyerek gönlünü onların tavsiyelerine açması gerekir. İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla tüm İslam alemini kutlarken, İmam Hadi Aleyhisselam'ın yaşamı ile ilgili hazırladığımız özel programı sizlere aktarmak istiyoruz.
Ehl-i Beyt fertleri sürekli hayır ve bereket kaynağı olmuş ve tüm insanların ve düşünürlerin ilgi odağına oturmuştur. İmam Hadi Aleyhisselam da Medine kentinde her gün birçok insanı ve ayrıca ulema ve düşünürü huzuruna kabul ediyor ve etkili konuşmaları ile marifete susamış insanların gönlünü doyuruyordu. Halkın Ehl-i Beyt fertlerine yönelik aşırı ilgisi sürekli haksız yere iktidarın başında olan ve kendilerini halkın seçkin hükümdarları olarak tanıtan zalim hükümdarların kaygı kaynağıydı. Bu hükümdarlardan biri de Abbasi Halife Mütevekkil'di. Gerçi Mütevekkil Medine'den kilometrelerce uzakta olan Irak'ın Samara kentinde bulunmasına karşın sürekli Medine'de yaşayan İmam Hadi Aleyhisselam'ı adamları vasıtasıyla denetliyordu ve böylece Hazretin taraftarlarının birleşmesi ve onun zalim hükümetine karşı ayaklanmasını engellemeye çalışıyordu.
Bu yüzden Mütevekkil hileye başvurarak gönderdiği resmi bir davet yağlacılığı ile İmam Hadi Aleyhisselam'ın Samara kentine gelmesini istedi. İmam Hadi Aleyhisselam Mütevekkil'in art niyetinin bilincindeydi. Ancak onun davetini kabul etmediği takdirde kendisine, özellikle Ehl-i Beyt taraftarlarına zorluk çıkaracağını ve onları Medine kentinde rahat bırakmayacağını da biliyordu. Bu yüzden İmam Hadi gönülsüz de olsa bu daveti kabul etmek zorunda kaldı ve şöyle buyurdu. Beni istemeyerek Medine'den Samara'ya götürüyorlar. İmam Hadi Aleyhisselam'ı Medine'den Samara'ya götürmekle görevli olan kimse Yahya bin Hars miydi? Kendisi şöyle anlatıyor. Medine'ye varıp İmam Hadi'nin evine gittiğimde birçok kişi bu yolculuktan haberdar olmuştu. İnsanlar imamın evinin önünde toplanıp konudan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ve ağlayarak benim görevimi engellemeye çalışıyordu. Ben o güne kadar böylesine bir kalabalık görmemiştim. Onlara imamı hiçbir tehlikenin tehdit etmediğini ve herhangi bir art niyet söz konusu olmadığını, kendisini sağ salim Samara'ya götüreceğimi söyledim.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın Samara'ya varmasının ardından hemen kendisine bir ev tahsis edildi. Gerçekte imam Samara'da hapis hayatı yaşıyordu. Çünkü imamın evi sürekli hükümetin güvenlik güçlerince gözetleniyor ve evine gelip gidenler denetleniyordu. O günlerin baskı ve kısıtlama şartlarını dikkate alan İmam Hadi Aleyhisselam, halkla irtibat kurmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Bu çerçevede İmam Hadi Aleyhisselam temsilcileri aracılığı ile çeşitli bölgelerde geniş bir irtibat ağı oluşturdu ve bu ağın hedefi imamla halk arasında çeşitli yollardan irtibat kurmaktı. Bu ağın bir başka görevi de halkın humus ve zekatını toplamak ve İmam Hadi Aleyhisselam'a ulaştırmaktı. İmamın temsilcileri ayrıca halkın sorularını imama iletiyor ve açık cevaplarını tekrar halka ulaştırıyordu. Bu teşkilat, İmam Hadi Aleyhisselam'ın fikri ve siyasi düşüncelerini halka iletme bakımından çok etkili bir rol ifade ediyordu. Her halükarda İmam Hadi Aleyhisselam'ın halkla doğrudan irtibatı kısıtlıydı ve bu yüzden mezhebi ve siyasi temsilcileri bu irtibat boşluğunu doldurmakta ifa ettiği rol çok önemliydi. Tabii söz konusu temsilcilerin çalışmaları ortaya çıktığında Abbasi hükümetinin baskılarına maruz kalıyor ve bazen de hapse atılıp ağır işkencelerde görüyordu. Ancak İmam Hadi Aleyhisselam tüm bu zorluklara karşın imamet ve rehberlik görevinin de en iyi şekilde yürütüyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam halka en iyi hizmetin bilinçlerini geliştirmek olduğuna inanıyordu. İmam Hadi o dönemin fikri ve felsefi sapkınlıklarıyla mücadele ederek Müslümanların fikri ve ilmi bilincini geliştirmeye çalışıyordu. İmam Hadi Aleyhisselam elde ettiği her fırsatta dini marifi yaygınlaştırmaya ve bu doğrultuda oturumlar düzenlemeye çalışıyordu. Bu oturumlara katılan bilginler ve düşünürler İmam Hadi Aleyhisselam'ın derin bilgi ve marifini öğreniyor ve insanlar hakla batılı ayırt etme yolunu tanıyordu. Bu arada Abbasi halifesi Mütevekkil de çeşitli fırsatlarda İmam Hadi'nin azametini küçültmeye çalışıyor ve bu doğrultuda çağın büyük bilginlerini davet ederek İmam Hadi Aleyhisselam ile tartıştırıyordu. Bu bilginlerden ikisi Yahya bin İksem ve İbni Sekit'ti. Bir gün bu iki bilgin Mütevekkil'in isteği üzerine İmam Hadi ile bir oturum düzenledi. Ancak İmam Hadi'nin onların sorularına verdiği cevap çok net ve açıktı. Dolayısıyla oturumun sonunda Yahya bin İksem Mütevekkil'e dönerek şöyle dedi. Bu oturumdan ve gündeme getirilen sorulardan sonra artık İmam Hadi ile başka konularda tartışmaya gerek kalmadı. Çünkü bizim İmam Hadi'den sorduğumuz sorulardan daha zor ve daha karmaşık sorular yoktur. Ve eğer tekrar böyle bir oturum düzenleyecek olursak sadece onun biliminin daha çok açığa çıkmasına yardımcı oluruz.
İmam Hadi Aleyhisselam, bilim ve marifet öğrenmeye çok vurgu yapar ve bilim peşinde olanlara bilimsel mağrurluğa kapılmamalarını tavsiye ederdi. Çünkü eğer bilim talebinde olan insan, öğrendiklerinin bilim okyanusunun sadece bir damlası olduğunun bilincine varacak olursa, kuşkusuz gelişme yolunda adım atmış olur. Ama eğer öğrendiklerinin çok olduğunu düşünecek olursa, bununla kibirlenir ve bilime zarar olmaya başlar. Bu konuda İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyurmakta. Bencillik insanı bilim öğrenmekten alıkoyar ve cahilce kibirlenmeye yöneltir.
İnsan gönlü, sevgi ve muhabbet yuvası olduğu sürece herkesi kendine çeker. Ancak kibirli olmak gönlü kirletir ve bütün herkes böyle bir insandan uzak durmaya çalışır. Kuşkusuz gönlünü kibir ve bencilliğe açan insan sadece inzivaya itilmesine yardımcı olur. Bu konuda İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyurur. Bencil olan insanı kimse sevmez.
Bir kez daha İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladetine kutlarken sözü Hazret'ten seçtiğimiz vecizelerle noktalamak istiyoruz. İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yüce Allah bu dünyayı sınama yeri olarak belirlemiştir ve ahiret mükafatı bu dünyadaki sınavların ve zorlukların karşılığıdır. Çok tevbe edin ve Yüce Allah'a hamd ve dua edin. Bu durumda dünya, ahiret ve saadet sizin olur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı itir. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itir isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'yi peygamberin kendi tüm hareketlerine halkta manevi devrim oluşturmaktan başlattıklarını, İmam Hümeyni'nin de bu büyük insanları izleyerek büyük bir siyasi hareket başlattığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Peygamberler de kendi tüm hareketlerini insanların ruhsal devrimiyle başlattılar. Emir-i Müminin Hz. Ali Aleyhisselam'ın insanlardan fıtri sözlerini tutmalarını istemek, İnsanlara unuttukları nimetini hatırlatmak, aklın definelerini, gizliliklerini ortaya çıkarmak buyurdu. İşte budur. İnsanlardan fıtri sözlerini tutmalarını istemek, yani insanlarda gizli olan fıtratı bunlardan uyandırıyordu ve onları da harekete, insanların amellerine ve eylemlerine de yönlendirmeyi zorluyordu. İmam ise buradan ve böyle başladı. Elbette ben daha sonra muazzam siyasi bir harekete ulaşmak için o celselleri kurduklarını kesin bir şekilde iddia edemem. Fakat kesin olan şu ki bu hareketi yaratmak, ahlak dersleri, zikir ve kalpleri hazırlanma yolu ile manevi içgüdülerin ve insan tabiatı ve fıtratın da bu şekilde uyarılması büyük imamın yöntemiydi. Buradan bir halkta geniş çapta değişim oluşturmaya başladılar. İslam mücadele döneminde ki ben bu değişimin bazı örneklerini arz edeceğim ve ister inkılabın zaferinden sonra İran halkında kelimenin tam anlamıyla değişim oluşturdular. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itir isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İsrail'in Pegasus adlı casus yazılımı skandalı.
Siyonist rejim İsrail'in Suriye topraklarına ard arda saldırıları.
Irak'ta yaşanan son gelişmeler.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Casusluk faaliyeti her daim başka ülkelere nüfuz etme ve istihbarat toplama yolu olmuş ve birçok ülke bu illegal yöntemden yararlanmaya devam etmiştir. Bu yöntem birçok ülkede kabul edilemez illegal bir faaliyettir. Nitekim herhangi bir ülkede resmi yetkililerden veya sıradan bir vatandaş başka ülkeler için casusluk ederse en ağır şekilde cezalandırılır.
Pegasus adlı casus yazılımı ise İsrail ürünü bir yazılımdır ve cep telefonlarına hakilemede kullanılır. Bu yazılımla ilgili haberler geçen hafta medyada ifşa edildi. Reuters, Washington Post, Wall Street Journal, The Guardian ve El Cezire'nin ortak çalışması başta Arap ülkeler olmak üzere birçok ülkede 50 bin cep telefonu hakilendiğini ortaya koydu. Iraklı yetkililer Pegasus casus yazılımının hedefi olanların arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazemi, Ali Aracı, Seyit Ammar Hekim, İsrail yapımı casus yazılımının hedefi olan Iraklı yetkililerin arasında yer alıyor. Sputnik Haber Ajansı ise Amerikalı bir yetkilinin Washington Post gazetesine şu açıklamada bulunduğunu yazdı. Pegasus casus yazılımını üreten NSO firması bu yazılımın topladığı milli güvenlikle ilgili hassas bilgileri İsrail kabinesiyle paylaşmadığını düşünmek büyük saflık olur.
Pegasus casus yazılımı ile ilgili gün yüzüne çıkan bir başka önemli konu, Tel Aviv'in bu casus yazılımı İsrail rejimi ile açık gizli ilişkisi olan ülkelere de vermiş olması ve bu ülkelerin liderleri yazılımdan muhariflerini dinlemek üzere kullanmalarıdır. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonist rejimden aldıkları casus yazılımı kullanan Batı Asya bölgesinin 3 rejimidir.
Aralarında Fransa'nın Le Monde gazetesi, Britanya'nın The Guardian gazetesi ve Amerika'nın Washington Post gazetesinin yer aldığı ve 17 uluslararası medya organından oluşan konsorsiyumun araştırmalarına göre Suudi Arabistan rejimi Pegasus casus yazılımından gazetecilerin, kadın ve erkek politikacıların, insan hakları aktivistleri ve bazı büyük firmaların ve kurumların başkanlarının faaliyetleri hakkında casusluk yapmakta kullanan ülkelerden biridir. Ancak Riyad yönetimi bu rapora gösterdiği tepkide yönetilen suçlamaların da mesnetsiz ve yalan olduğunu iddia ediyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Twitter sayfasında gösterdiği tepkide raporu iddia niteleyerek ortada hiçbir kanıt bulunmadığını ileri sürdü.
Bundan önce Avrupa medyası da Amerika yönetimi bazı Avrupalı liderlerin telefonlarını dinlediğini ifşa etmişti. Avrupa medyası Mayıs 2021'de Amerikan Milli Güvenlik Ajansı NASA Danimarka istihbaratının yardımıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de aralarında bulunduğu bazı Avrupa liderleri hakkında casusluk yaptığını yazdı. Şimdi ise Amerika'dan sonra İsrail ürünü Pegasus casus yazılımı İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri içinde büyük bir skandala dönüştüğü anlaşılıyor.
Geçen hafta Siyonist rejim İsrail birkaç kez Lübnan topraklarını ve milli egemenliğini ihlal ederek bu ülkenin üzerinden Suriye'ye saldırı düzenledi. Suriye Haber Ajansı Sana, Salı günü Siyonist rejim savaş uçakları Halep'in güneyinde bir bölgeye saldırdığını, saldırı Suriye Hava Savunması tarafından bertaraf edildiğini duyurdu. Sana, Perşembe günü de geçtiği haberinde Suriye Hava Savunması Korsan İsrail Savaş uçakları tarafından ateş edilen füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Saldırı hakkında açıklama yapan Rusya tarafından Suriye'de kurulan Barış Merkezi'nin komutan yardımcısı Vadim Koled, konu hakkında yaptığı açıklamada 22 Temmuz tarihinde İsrail ordusuna bağlı 2 adet F-16 savaş uçağı, Suriye'nin Humus eyaletinde bazı noktalara doğru 4 güdümlü füze ateş ettiğini belirtti. Rus komutan ancak Suriye'nin Rus yapımı M2I ve Buk füzeleriyle donatılan hava savunması İsrail füzelerini havadan imha ettiğini vurguladı.
Korsani İsrail savaş uçaklarından bu saldırılara Lübnan ve Suriye'nin tepkisiyle karşılaştı. Cebel Lübnan Bölge Komutanlığı ve Hizbullah'ın Kuzey Bölge Komutanlığı Perşembe günü yayınladıkları bildiride Siyonist rejim savaş uçakları bir kez daha Lübnan'ın milli egemenliğini ihlal ederek tekrar Lübnan hava sahası üzerinden Suriye topraklarını hedef aldığını, üstelik milli egemenlik ve bağımsızlık iddiasında bulunanlar ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlar bu saldırıların konusunda sustuklarını belirtti.
Tahran Radyosu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı da Perşembe günü yayımladığı bildiride Siyonist rejimin saldırılarına tepki göstererek Şam yönetimi Suriye topraklarını, milletini ve milli egemenliğini savunma hakkını kullanacağını belirtti. Bildirde Siyonistlerin ard arda saldırıları, teröristlerin Halep'in çevresine saldırıları ve Haseke eyaletinde suyun Türkiye tarafından kesilmesi, Suriye'ye karşı yürütülen politik kumpasların uygulanması doğrultusunda olduğu belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı bildiride bölgede Siyonist rejimin estirdiği terörü sürdürmesi, Amerika ve Batı devletlerin destekleri ve bu rejimin cinayetlerini örtbas etmeleri olmaksızın mümkün olmadığını vurguladı. Bildiride bu devletler sürekli Siyonist rejim tarafından uygulanan terörü ve teröristlere verdiği desteği gizlemeye çalıştığını vurgulayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Korsan İsrail'in işlediği cinayetlerin uluslararası camianın üyeleri tarafından göz ardı edilmesi, onları bu rejimin IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerinin işlediği suçları ortağı yaptığını vurguladı.
Korsan İsrail'in saldırılarından gösterilen bu tepkilere bakıldığında Tel Aviv rejimi bir yandan uluslararası camianın suskunluğundan Suriye topraklarına saldırmak için yaralandı ve yine bu saldırıların Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda faaliyet yürüten teröristleri desteklemek üzere yapıldığı söylenebilir.
Geçen hafta Irak gelişmeleri de Batı Asya bölgesinin önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Geçen hafta Irak'ta parlamento seçimlerinin yeniden ertelenmesiyle ilgili spekülasyonlar dilden dile dolaşmaya başladı. Irak'ta parlamento seçimleri 10 Ekim'de düzenlenmesi gerekiyor. Ancak son haftalarda Irak'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan ve yüzlerce ölü ve yaralı geride bırakan olayların ardından seçimleri erteleme konusu bir kez daha medyaya yansıdı. Ancak bu konu Irak içinde tepkilere yol açtı.
Irak İslami Yüksek Meclis Başkanı Şeyh Humam Hamudi, parlamento seçimlerinin düzenlenmemesinin doğuruca vahim sonuçların hakkında uyarıda bulunduğu açıklamasında seçimlerin belirlenen tarihte yapılması zararlı olduğunu belirtti. Iraklı parlamenter Şeyh Abdülemir Tayyiban da yaptığı açıklamada parlamento seçimlerinin ertelenmesi Irak milletinin iradesine karşı darbe yapmaya benzediğini kaydetti. Taliban ayrıca şöyle dedi: Irak devlet yapısında nüfus sahibi olan bazı çevreler ülkenin karar mekanizmalarındaki koltukları daha uzun süre koruma peşindedir ve bu yüzden de parlamento seçimlerinin ertelenmesi için çaba harcıyorlar.
Geçen hafta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu arada Başbakan Mustafa Kazemi'nin de bu hafta içinde Washington'a gitmesi bekleniyor. Bu ziyaretin sebebi ise Bağdat ve Washington arasında 4. tur stratejik müzakerelerin düzenlenmesidir. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Washington'da yaptığı açıklamada Irak güvenlik güçleri hala Amerika tarafından eğitilmeye ve donatılmaya muhtaç olduğunu ileri sürdü.
Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price ise Irak Başbakanı Kazemi'nin Washington ziyareti hakkında yaptığı açıklamada Beyaz Saray sabırsızlıkla Başbakan Kazemi'yi karşılamayı beklediğini belirterek Bağdat'tan Washington'un ortağı ve bu ülkeyle müzakereleri stratejik nitredi. Sözcü Price ayrıca Amerika'nın Irak'taki askeri varlığı IŞİD terör örgütünün kesin yenilgisinden emin olmak için söz konusu olduğunu iddia etti.
Ancak Irak'ın Asaib Ehli Hak Hareketi siyasi büro sözcüsü Mahmud Rebi'i bu açıklamalara ve Amerikalı askerlerin Irak'ta kalmalarını haklı gösterme çabalarına gösterdiği tepkide Amerika'nın Irak'taki askeri varlığın asıl sebebi İpek yolunu kesmek ve Çin ile mücadele etmekten ibaret olduğunu belirtti.
Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Abbas Karaşlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Valla Irak önümüzdeki yıllarda toprak bütünlüğünü korumakta ve ülke sınırlarını eskisi gibi hale getirmekte çok zorlanacaktır. Fiilen biliyoruz ki üçe bölünmüş bir durumda Irak maalesef. Bu her ne kadar Irak'ta anayasal sisteminde de federal bir sistem varken ama bunun fiilen şimdi bir sosyolojik bölünmeye de sebep olmuştur. Esasen şöyle bir durum var. Esasen ne derler? Irak'ta nihayetle Cumhurbaşkanı Kürt seçiliyor. Meclis Başkanı Sünni, Başbakan Şii seçiliyorsa da bu normal. Nihayetinde bu birçok ülkede bu uygulamaya konmuştur önceden. Mesela Lübnan'da bunun gibidir ama Irak'ta yabancı ülkelerin işgalinden özellikle Amerikan işgali ve kuzeyde de her zaman için Amerikan destekli bir Barzanistan kurma hedefleri veya düşünceyi hayata getirmeye yönelik o insanlarda var olan düşünce Irak'ın toprak bütünlüğünü tabii her zaman için tehdit ediyor. Bu nedenden dolayı ilk fırsatta cüssü bir Irak için önce hakikaten bütün paramiliter grupların da içinde cezbolduğu bir Irak Milli Ordusu kurulması lazım. Sonradan da özellikle bu Barzanistan bölgesinde mutlaka asla böyle bir bağımsız Kürt devletin kurulmayacağına dair orada çok kesin bir irade ortaya koyması lazım. Bu tabii ki komşularla da ilgilidir. Örneğin Türkiye, İran ve Suriye hava sahalarını böyle bir girişim olduğu takdirde kapatacaklarını baştan bölgesel yönetime ilan etmeleri gerekiyor ki öyle bir hevesten vazgeçsinler. Bu sağlandıktan sonra zaman içerisinde güçlü bir Irak olur. Zaten ekonomisi çok güçlü olur çünkü çok zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Ondan sonra arda arda seçimdir, iktidardır, bunlar hepsi gelir. Ama öncelikle dediğim gibi toprak bütünlüğü ve ülkenin sınırları güvence altına alınması gerekiyor ki bu da başta dediğim gibi IŞİD ve benzer terör örgütler gibi onların da en azından bazı bölgelerde hakimiyetlerine artık son vermesi gerekiyor. Bu tabi Suriye için de geçerlidir. Zira bir yerde bir terör örgütü olduktan sonra diğer komşulara bunlar geçişken sınırlardır. Oradan geçip orada tekrar istikrarsızlık yaratabiliyorlar.
Sayın Karaaşlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere www.parstoday.com üzerinden de bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam İnkılabı Mesken Kurumu Başkanı vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Katar Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın dost ve güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını vurguladı. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanların fitnesinin halk ve yetkililerin yardımıyla sona erdiğini belirtti.
Cenevre'deki İran İslam Cumhuriyeti temsilciliği haftalık Amerikan Newsweek'in yayınına tepki olarak halkın münafıkları adlı terörist grup hala terörist mahiyetini koruyor dedi. İsrail medyası Siyonist bir vatandaşın İran'a seyahat ettiği için güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi. İran Ulusal Demir Yolu UNESCO Dünya Mirası Komitesi 44. oturumunda UNESCO Dünya Mirası listesine İran'ın 25. somut kültürel mirası olarak tescil edildi. İran sınırında karantina şüpheli 193 yolcu karantinaya alındı. Amerika'nın gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu belirten Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci yanlış yolda ilerlendiğini belirtti. Türkiye'de son 24 saatte 223.837 COVID-19 testi yapıldı. 14.230 kişinin testi pozitif çıktı. 55 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Türkiye'yi karbondioksit emisyonlarını azaltmaya çağırdı. Türkiye'nin Suriye topraklarındaki yasa dışı operasyonları devam ediyor. Bakü, Ermenistan önce uluslararası hukuku öğrenmeli açıklamasında bulundu. Terör rejimi İsrail savaş uçakları yine Gazze'yi vurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.